Anadolu Meraları. Onarıcı.
Merhaba, ben Anadolu Meralarından Can.
Durukan ben de.
Bu bölümde şöyle bir sorum var. Yine senin bıraksak sabah kadar konuşabileceğin bir konu ama daha spesifik. Daha önce onarıcı tarım meselesini konuşmuştuk. Nedir, ne olup ne olmadığı üzerine. Bunun alt dallarından biri ve senin de Türkiye'de akredite eğitimlerini Volkan'la beraber vermeye başladığın bütüncül yönetim nedir? Diğer onarıcı tarım pratiklerinden nasıl ayrılır, farkları var mıdır, nerelerde kesişir gibi soruları, cevaplarını bekliyoruz.
Şimdi efendim, bütüncül yönetim 1900 diye başlayarak mı devam edeyim? Oradan mı gireyim?
Yani o üslupla olmasa bile. Tamam. Kapsarsa fena olmayabilir.
Tamam, bütüncül yönetim Alan Savory'nin oluşturduğu bir yöntemsellik bütünü. Oradan başlayalım. Alan Savory dediğimiz abimiz de, abi diyorum, şu anda 80 yaşında yaklaşık. Galiba tam yaşını bilemiyorum ama oldukça genç bir insan çünkü hala atlayıp zıplıyor ortalıkta. Bugünkü adıyla Zimbabwe'li. Orada doğmuş ve büyümüş ve bir biyolog aslında. Ve işte o üniversitede, yani ki ülkesinin önemli üniversitelerinden bir tanesini bitirdikten sonra devlette çalışmaya başlamış ve ilk görevlerinden bir tanesi de Zimbabwe'nin en büyük milli parklarından birinde ki çölleşme meselesini nasıl çözeriz bir bak bakalım sorusu olmuş. Bakmış ve üniversitede öğrendiği, o zamanlar üniversitelerde okutulan, bugün hala üniversitelerde okutulan klasik mera, saman ekosistemlerinin nasıl işlediğine yönelik bilgileri almış. Çok güzel bir şekilde öğrenmiş birisi olarak. Burada demiş çok fazla fil var. Ben hesap yaptım. Üniversitede öğrendiklerim üzerinden. Burası bu kadar fili kaldırmaz, bu filler. Bütün otu yiyorlar. Ve bunun üzerine işte atıyorum 1 milyon fil var. Bunun 930 bin düşmesi lazım. Sayıları şu anda salladım ama 50 bin kadar hakikaten filin öldürülmesi gerektiği sonucu varmış.
40 bin olarak biliyordum ben ama hani böyle sayılar zikretmek insanı tabii birazcık üzüyor. Her 10 binlerle değişebiliyor olması.
10 binlerle değil, aynen öyle. Ve işte hükümete böyle bir rapor sunuyor. Hükümet bunu bir komiteye yolluyor. Doğru mu bu rapor? Siz de bir işte onaylayın, bakın falan diye. Onlar da evet doğru, hesap gayet yerinde diyorlar ve başlıyor fili katliamı.
Evet.
Ve sonunda katliam bittikten sonraki süreçte devam ediyor ekolojik gözlemler. Çölleşmenin yavaşlamadığı, tam tersine hızlandığı ortaya çıkıyor. Alan Savory bu durumu hayatımın en büyük acısıdır ve mezarıma kadar götüreceğim bir acıdır. Üniversitelerde öğrendiğim, bize öğretilen bütün şeylerin yanlış olduğunu fark ettik. Ve ben de kendisi böyle gerçekten şey, vahşi yaşamı, doğal yaşamı falan demeyeceğim. Vahşi yaşamı çok seven birisi. İzci falan aynı zamanda yani. Ve bayağı da iyi bir izci bu arada. O Afrika savanlarında bushman dedikleri. Yani o savanlarda falan iz sürme anlamında. Yani bu niye böyle oldu? Bu ekosistemler demek ki hayvanların çok olmasından dolayı ya da az olmasından dolayı değilmiş bütün bunların sebebi. Nedir bu işin doğrusu diyerek kendini adıyor. Anlamaya, öğrenmeye. Ve arada işte uzun bir hikayesi var. Arada Fransız biyolog, kendisinden önce yaşamış André Voisin'in kitaplarıyla karşılaşıyor. Ki bu kitaplar daha sonra bütüncül yönetimin dört temel ilkesinden bir tanesi olacak olan sayı değil zaman ilkesini oluşturmasını sağlıyor kafasında. Yine Ian Smuts adında bir Güney Afrikalı düşünür ve devlet adamı var. Bunun holizm, bütüncüllük olarak ortaya attığı felsefeyi okuyor ve kendi deyimiyle anlıyor, daha doğrusu anladığını zannediyor ama bugün aslında hala daha yeni yeni anladığını fark ediyor falan filan. Bugün demeyelim de daha sonra daha doğrusu anladığını fark ediyor. Oradan bütüncüllük ilkesini getiriyor. Bu arada ülkesinde iç savaş çıkıyor. O iç savaşta tam çıkmadan önce muhalefet partisinin liderlerinden biri olarak buluyor kendisini politikadan pek haz etmese de. Ve iç savaşın parçalarından biri oluyor ve şey yani ne derler?
Savaşıyor yani.
Savaşıyor tabii. Hı-hı. Tabii. Yani öyle elinde tüfek savaşmış olan birisi. Hı-hı. İşte izci birliklerinden birini komut ediyor. Hı-hı. Hatta falan. Ben bireysel olarak şey sormuştum ona karşılaştığımızda. İnsan öldürdün mü hiç? Hı-hı. Diye sormuştum. Verdiği cevabı burada söylemeyeceğim ama yani bu muhabbetleri yapabileceğin görmüş geçirmişlikli bir insan. Pilot aynı zamanda. Yani ülkesinde birçok yere zaten uçarak gidiyor orada. Hı-hı. İşte pek karayolu ulaşımda mümkün olmadığı için özellikle o devirlerde. Falan filan. Ondan sonra işte Amerika'ya iltica ediyor. Savaş sırasında, savaşın artık sonu belli olduğunda falan filan. Kaybettiklerini bunlar. Ve bu ekosistemlerle ilgili gözlemlerini Amerika'da devam ediyor. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada da şeyi gözlemliyor. Milli parklar kavramı artık oturmuş iyice ve milli Hı-hı. parklar koruma alanları genel olarak işte insanla doğa arasındaki ilişkide iki taraftan biri kaybetmeye mahkumdur. Hı-hı. Mantığıyla oluşturulmuş bir konsepttir.
Nasıl yani?
Yani bir yerde ya insan aktivitesi yaparsın Hı-hı. ve bunun sonucunda doğa kaybeder. İnsan Hı-hı. aktivitesi derken yani bu tarım da olabilir, şehirleşme Hı-hı. olabilir, madencilik olabilir, yol yapmak olabilir, herhangi bir şey. Peki sonucunda doğa kaybeder. Hı-hı. Ya da doğanın kazanmasını istiyorsan insanları uzak tutarsın. Bu ekolojinin en temel şeyidir, varsayımıdır. Yani gerçekten ben de böyle büyütüldüm mesela. Hı-hı. Büyütüldüm derken ekoloji hareketlerine dahil olduğum günden itibaren bu Hı-hı. çok ciddi bir önümüzde varsayımdı. O yüzden hep dur, yapma, hayırdır Hı-hı. bütün ekoloji hareketlerinin genel olarak söylemi. Haklı da olarak yani birçok bugünkü neoliberal dünyada bu Hı-hı. zaten böyle. Olması da gerekebiliyor gerçekten
ama. Mizantropiyi de biraz konuşmuştuk zaten. Evet. Oraları varabiliyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Mizantropiye de buradan gidiyoruz. Hı-hı. Aynen öyle. Her neyse şey yani bu milli parklarda ciddi çölleşme Hı-hı. ve koruma altına alınmamış alanlardan daha bile güçlü çölleşmeyi fark ediyor Alan Savory. Bu işte bir yanlışlık var. Hissiyatı artık kesinleşiyor iyice. Yani Hı-hı. bu işi yani burada hayvan yok. Hayvan da yok bu arada o koruma alanlarında. Artık Hı-hı. otlayan hayvan da yok bir şekilde. Sığırcıların işte kovboyların falan filan girmesine izin verilmeyen yerler Hı-hı. buralar. Burada hayvan da yok ama çölleşiyor. Nasıl yani? Hı-hı. diye bakıyor ve orada bütüncül yönetimin üçüncü bir ilkesi. Üçüncü ve dördüncü ilkesi ortaya çıkıyor. Bir tanesi kırılganlık. Hı-hı. Bir diğeri de avcı ilişkisi. Bunlar üzerine şöyle bir sonuca varıyor. Bütüncül yönetimin ne olduğunu da zaten buradan anlatabiliriz başlangıç itibariyle. Doğa bütünler olarak işler. Bütünler halinde işler. Nature functions as wholes. Bütüncülün bütünü aslında buradan geliyor zaten. Yani hani bütüncül bakış, bütüncül yaklaşım falan değil. Bütüncül yönetim yani bütünleri yönetmek. Hı hı.
Tek bir bütün olarak görmek değil, bütünler olarak ele almak evet. var olan şeyi.
Ve o bütünlerin içerisinde kendini senin yöneteceğin, insan olarak yöneteceğin, Hı-hı. idare edeceğin, İngilizce'de stewardship Hı-hı. yani bir anlamda bakıcılık, hamilik yapacağın Hı-hı. diyelim. Bütünü belirleyip ona göre bir bağlamını onun oluşturup bütün ilgili aktörleri de içine alarak o bağlam üzerinden devam etmek üzerine bir... Hani bütüncüllük şeyi var, Hı-hı. ilkesi var. Bu en anlaşıldığı, yani duyar duymaz herkesin anladığını çok hızlı bir şekilde zannettiği ve ama aslında en az anlaşılan, hakikaten de anlaması gayet zor bir Hı-hı. ilkedir bu arada. En derin ilkedir bir Hı-hı. anlamda. İkinci ilke kırılganlık ilkesi dedik. İngilizcesi brittleness diye geçiyor. Hı-hı. Bu da şimdi onarıcı tarım şeylerinden bahsederken, yöntemlerinden bahsederken bu yöntemlerin çok büyük kısmı, yani permakültürde de vardır bu, bütüncül yönetimde de vardır en azından. Her arazide, her iklimde her aracın aynı sonuçları vermeyeceğini fark eder, bilir. Hı-hı. Ve bu yüzden farklı arazi tiplerini diyelim, ekosistemleri Hı-hı. belli bir izlekle sınıflandırır. Bütüncül yönetim orada bir sınıflandırma yapmıyor. İlginç ve biraz da anortodoks bir şekilde. Onun yerine kırılganlık skalasındadır. Kırılganlık skalasında bir yerdedir bütün ekosistemler diyor. Bu skalanın en ucunda çöller var. Gerçek çöller, insan yapımı olmayan çöller.
Bunlar en kırılgan.
En kırılgan yerler. En diğer ucunda da yağmur ormanları var. Bu neye göre yapılıyor bu skala? Bir bölgedeki atmosferik nemin ve buna bağlı olarak yağışların, kar, yağmur, çiğ düşmesi falan. Yıl boyunca ne kadar homojen ve düzenli olarak devam ettiğine göre çıkıyor bu kırılgan skalası. Yani ne kadar yağmur aldığına göre değil bir yerin. Çünkü öyle yerler var ki yılda 1000 milimetrenin üzerinde 1000, 1100, 1200 milimetre mesela yağış alırlar ama bunu yılın sadece 2 ayında alırlar. Buralar mesela kırılganlık skalasında gayet kırılgana doğru gider. Bütüncül yönetim mantığı içerisinde. Başka yerler vardır. Mesela bizim burayı düşün. Uygulama arazisinde olduğu Çanakkale bölgesini. Yıllık 600-650 milimetre civarında alıyoruz. Çok değişken olmakla birlikte burası Akdeniz iklimiyle Karadeniz ikliminin tam kesişim noktasında ciddi anlamda değişken bir yer. Ama ona rağmen 600-650 diyebiliriz. Daha düşük 1200'e göre. Çok daha düşük yarısı. Ama kırılganlıkta kırılgan olmayana doğru meyleden bir noktada.
Evet.
Yani tam ortayla kırılgan olmayan arasında bir yerlerde.
Nasıl belirliyoruz bu kırılganlık durumunu o zaman? Sadece yağmur değilse mevzu. Yani yağmur yağması, çöl olmasını neden mesela
İşte yağmurun ne kadar düzenli olduğuna göre aslında. Yağmur ve diğer yağışların. Ama araziye girip baktığınızda burası kırılgan bir yer mi? Yoksa işte kırılgan skalasında nerede yaklaşık? Yani 0 ile 10 arasında bir skalada yaklaşık nerede sorusunun cevabını verebiliyorsunuz. İşte bunun içinde eğitimler var zaten. Uzun uzun bütün bu konuları konuştuğumuzu anlattığımız. Dördüncü bir ilke de kırılganlık, pardon üçüncü ilke de kırılganlıktan sonra, kırılgan skalasından sonraki av-avcı ilişkisi. Av-avcı ilişkisi doğadaki özellikle karasal ekosistem, o aslında bu şeyde de var. Yani bütün ekosistemlerde var aslında. Avla, yani mesela bir yabani keçiyle avcı diyelim, yani bir kurtla ya da panterle, leoparla, bu ikisi arasındaki ilişkinin toprağın ve o ekosistemin sağlığının nasıl olacağına kadar ciddi sonuçlar yaratan bir aslında ilişki olduğunu gösteren bir izlek burada. Yani avcılar avları kovaladığı için ve bu kovalama burada, yani eğitimde uzun uzun girdiğimiz bir yere çok kısa nasıl girip çıkabilir mi zamanı aşmadan diye düşünüyorum bir yandan. Özellikle şöyle bir şey düşün. İç Anadolu'da bir alan düşün. İç Anadolu ne yetişiyor şu anda hayvan olarak, ne var?
Keçi, koyun mu var?
Koyun var. Aha. Evet, özellikle bozkır çünkü değil mi? Yani geyik, çilik yapılmıyor mesela. Evet. Geyik çiftlikleri yok her bir yerinde falan. Ve koyun bir bozkır, yani mera, grassland, otlak hayvanı. Ve otlakta yetişen hayvanların büyüyen şey olarak, evrimsel olarak gelişmiş olan hayvanların özelliği avcılara karşı koruma mekanizmaları beraber olmak. Yani grup haline takılmak. Bunun dışında bir koruma mekanizmaları yok pek. Ve o yüzden yani burada aslında, yani ister buna böyle Allah'ın bir hikmeti de, ister buna evrimin mucizesi de, gerçekten müthiş bir örüntü görüyorsun. Bu bozkırlarda bu hayvanların korunma şekli beraber olmak. O yüzden sürü halindeler. Geyikler sürü olarak yaşamaz ama koyunlar sürü olarak yaşar mesela. Ve bu sürüler arkalarındaki avcı baskısı sebebiyle sürekli büyük bir sürü halinde ve hareketli olarak dolaşıyorlar. Ve bu yüzden de çok geniş bir ekosistem, mesela Konya Havzası büyüklüğünde bir yerde sürekli belli noktalarda çok yoğun ve güçlü ama kısa süren bir etki yaratıyorlar. Orayı otluyorlar, işte hayvan kurttan kaçarken toynaklarıyla toprağı parçalıyorlar. Hı-hı. Dikili duran otları toprağa gömüyorlar falan filan. Hı-hı. Ve oraya bir daha aylar boyunca geri dönmüyorlar zaten. Yani orası çünkü yeniden yeşerene kadar dönmeleri de mantıklı olmuyor. İşte bu ilişki sayesinde bütün dünyanın otlaklarının oluştuğu ve bugünkü demeyelim, bugün artık çok kötü durumda ama işte insanlık hemen hemen tarıma ve hayvancılığa başlamadan önceki, yani 7-8 bin, 10 bin yıl önceki yaklaşık haline geldiğini söyleyen bir şey. Hı-hı. Av avcı ilişkisi ekosistemlerin en büyük destekçilerinden bir tanesidir geliyor yani. Ki bununla ilgili de tam olarak neden bahsettiğimizi anlamak için bir ara Facebook'ta çok modaydı, ona bir insanlar bakmak isteyebilir. Kurtlar Yellowstone Park'ını nasıl değiştirdi adında bir belgesel. İlginçtir. O belgeseli seslendiren George Monbiot ve George Monbiot bütüncül yönetime işe yaramadığını savunan birisi. George Monbiot zaten son 2-3 yılda özellikle bu hayvancılık ve iklim değişikliği, nasıl beslenmeli falan filan konularında çok skandal yazılar yazdı üst üste. Bir türlü ne dediğini kendisi de bilmiyor moduna soktu. Ne yazık ki çok sevdiğim bir gazetecidir ama o konuda bayağı şey, yani insanlar tepkili ve kendisi de çok ciddi çelişen çünkü yazıları falan filan var. Her neyse, George Monbiot'a da o belgeseli büyük bir iştahla seslendirmiş ve belgesel bütüncül yönetimi anlatıyor çok net bir şekilde. Av avcı ilişkisini anlatıyor. Hı-hı. Bakın işte ne güzel olmuş falan anlatıyor George Monbiot'a. Ve şey, bir yandan da bütüncül yönetim yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü bütüncül yönetimin ne olduğunu henüz bilmiyor ne yazık ki falan. Neyse, geçelim de dördüncü ilkede var. Burada da sayı değil zaman ilkesi. Bu da bu çok sık duyduğumuz aşırı otlatma denen şeyin. Ki bu evet, toprağa zararlı bir şey, ekosisteme zararlı bir şey. Ekosistemi öldüren bir şey orta uzun vadede. Ama bazı yerlerde de hiç otlatmama, yani bütüncül yönetimde kısmi ya da tam dinlendirme dediğimiz durum toprağa yine aynı şekilde zararlı. Hatta bazı yerler daha da zararlı aşırı otlatmaya göre. Bütün bunların olmasına sebep olan şey kaç tane bir ekosistemde kaç tane hayvan olduğu değil, bu hayvanların nerede, ne kadar zaman geçirdiği, bir noktada, bir bölgede, bir mıntıkada ne kadar zaman geçirdiği ve ondan sonra oraya kaç gün sonra, ne kadar süre sonra geri döndüğüdür. Bu belirler aşırı otlatmayı ya da aşırı dinlendirmeyi. Yani benim arazimde 100 tane koyun var. Ben burada aşırı otlatma mı yapıyorum? Bilmiyorum. Önemli olan senin o 100 tane koyunun ya da 5 tane koyun ya da 1 milyon tane koyunun bir bölgede, bir bölgeye girdikten sonra ne kadar kaldı ve yeniden oraya kaç gün sonra, kaç ay sonra, kaç hafta sonra döndüğü. Hı hı. Bu 4 tane bulguyu arka arkaya koyduğun zaman bütüncül yönetimin özellikle bütüncül planlı otlatma kısmı ile ilgili bir sürü şey çıkıyor. Ama son 2 dakikada şundan bahsedeyim. Bu bütüncül planlı otlatma, yani bana sorarsan şöyle tanımlarım. Özellikle büyük ölçekli onarım için elimizdeki tek araç. Çünkü mesela toprak mikrobiyolojisinden bahsettik. Müthiş bir araç. Çok kuvvetli bir araç. Hı hı. Ama büyük ölçekte yapması çok zor. Çünkü çok ciddi miktarlarda bir üretim yapman gerekiyor. Hı hı. O kadar üretim yapmak için çok ciddi maliyetler gerekiyor. Onu yaymak, serpmek, işte çayını yapmak, özütünü yapmak falan filan uzuyor. Bir takım ağaçlandırma çabaları. Dünyanın birçok kısmı ağaçlandırmaya uygun değil. Hı hı. Büyük bir kısmı değil. Yani o ekosistem orman ekosistemi değil. Hı-hı. Ve sen orayı, o ağaçları sulamadığın, orman yaratmak için çok ciddi maliyetler yapmadığın sürece olmayacaktı. Hı-hı. Ve yapmasına rağmen olmayan yerler, örnekler de var bu arada dünyada. Tabii. Yani çok ciddi örnekler, böyle çoğu, Çin'in mesela
yani
falan var.
Olan ormanlar bile bu arada çoğu yapay ekosistemler bu arada.
Aynen öyle ve olmuyor. Hı-hı. Yani devamı da gelmiyor. Yani kalıyor öyle bir orman olmuyor. O
ya da istilacı bir türle ormanlaştırıp tırılabiliyor var olan diğer asıl ekosistemin gerçek türünü bastıran istilacı bir orman yaratmak falan gibi şeylere de yol açabiliyoruz tabii.
Evet, evet.
Neyse, konudan da çok uzaklaşmayalım.
Yok, kesinlikle öyle. Yani şeyde büyük ölçekli yapılacaksa bu iş, onarıcı tarımın büyük ölçekli boyutunda biz şey diye tanımlıyoruz, yani bu otçul hayvanlar bedavaya ortaya çıkan biyokütleyi, fotosentezle birlikte, fotosentez ve suyla birlikte ortaya çıkan biyokütleyi, yani otları tam da olması gerektiği gibi çok hızlı bir şekilde çürütüp toprağa geri döndüren, normalde bir yıl sürecek, iki yıl sürecek süreci işte birkaç saatte yapan ve bunu yaparken hiçbir enerji istemeyen, tüketmeyen, tam tersi de enerji depolayan ama bu enerjiyi sana et, süt, deri, yün olarak sunan, veren, yani sen onlar vermiyor tabii, sen alıyorsun aslında. Birer araç aslında. Yani bu biliyorum şey böyle çok materyalist bir yaklaşım oldu ama tanımı özellikle yaptım. Böyle baktığın zaman müthiş bir potansiyel sunuyor büyük ölçekli onarım için. Bir de ama tabii bütüncül yönetimin bütün bunları yaparken yani bizim bu bağlam ve karar alma algoritması dediğimiz kısım var. Ki bence en önemli kısmı o. Yani o olmadan zaten bütüncül doğru bir planla otlatma da yapamıyorsun. Yapamıyorsun yani. Teknik olarak, pratik olarak yapamıyorsun. Bunu deneyimlere sabit yani söyleyebilirim rahatlıkla. Orada da gerçekten yönettiğin bütün, ki bu bir arazi, bir çiftlik falan olmak zorunda değil, bir aile olabilir, bir STK olabilir, bir şirket olabilir, bir kolektif olabilir, herhangi bir şey. Bunun ne yöne doğru gitmesini istediğin ve o yöne doğru gelişmesini istediğin, yöne doğru hangi değerlerle gitmesini istediğin ve bunun için ne gibi kendi içinde tutarlı ve birbirini besleyen marjinal faydası yüksek stratejileri, aksiyonları, eylemleri nasıl harekete geçirebileceğine dair bir karar alma çerçevesi sunuyor. O anlamda da bütüncül yönetim. O yüzden ikiye ayırarak söylüyorum. Yani herkes planlı otlatma kısmını bilir ve konuşur. Ama bir de onun arka planında çalışan bir işletim sistemi var. Ki o işletim sistemi sadece planlı otlatma değil, birçok alanda, hayatın her alanında.
Yönetim gerektiren neredeyse her şeyde.
Evet, evet, müthiş bir araç. Biz de onu Anadolu Meral olarak bayağı modifiye de ettik bu arada. Yani zaten müthişti ama bence şimdi daha da müthiş oldu. Kendi adımıza onu söyleyebilirim en azından Türkiye şartlarında. Böyle iki alandan bahsediyoruz diyeyim. Dakikalar ilerliyor.
Evet, daha da ilerlemeden onarıcının bu bölümünü bütüncül yönetim konuşmuş olarak tamamladık.
İyi öğlenler.
Görüşmek üzere.